Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatefe var.
Merhaba.
Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk. İyi
Bugün
akşamlar.
size yine çevrim içi olarak sesleniyoruz. Zoom üzerinden yaptığımız bu yayınla. Şimdiden yayından dolayı, aksaklıklardan dolayı bir kusurumuz olursa affola diyelim. Hocam biz bir süre önce travma aslında konuşmaya başlamıştık. O zaman hatırlıyorum 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Bu toplumsal travmalardan bahsetmiştik. O travmaya karşı verdiğimiz, travmatik olaylara karşı verdiğimiz tepkiler, o dayanıklılık, ona verdiğimiz anlam üzerine bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu arada o sohbetimizi kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler olursa Erkam Radyo'nun web sitesinden, arşivden ulaşabilirler. Bugün biraz daha travma sonrasında oluşabilecek rahatsızlıklar ya da durumlar neler olabilir? Klinik durumlar neler olabilir? Bunlardan biraz bahsedelim. Sonra vakit kalırsa tedavi seçeneklerine de
Tabii.
değiniriz. Sıkça duyduğumuz bir travma sonrası stres sendromu dediğimiz bir rahatsızlık, uyum bozuklukları, akut stres. Bunlar nedir? Bu duyduğumuz bu terimler ne anlama gelir? Biraz bahsetmenizi isteyeceğim hocam,
Tabii
mümkünse.
ki inşallah. Bu arada şeyden de bahsedelim dediğin gibi hani travma var ve travma sonrası stres bozukluğu var. Bunun gibi yani doğal olarak görülen insanlık halleriyle müdahale edilmesi gereken psikopatolojik durumları birbirinden ayırt etmek önemli. Travma denen bir mesele var. Bir de travma sonrası stres bozukluğu denen bir hastalık ya da müdahale edilmesi gereken bir problem alanı var. Tıpkı panik atakla panik bozukluk gibi ya da hüzünle depresyon gibi. Hüzün, panik atak, kaygı, bunlar doğal insanlık halleri. Bu ikisi arasındaki ayrımı netleştirmek önemli. Çünkü kişi başına gelen her türlü olumsuzluğu bazen müdahale edilmesi gereken bir problemmiş gibi görüyor. Travma ve travma sonrası stres bozukluğu da biraz böyle. Geçen programda da bahsetmiştik. Hani terapistin ya da bir psikiyatristin, psikoloğun travma karşısında bir ortopedist gibi davranması gerektiğini ifade etmiştik. Sayın Medaim Hoca'nın, Medaim Yanık'ın bir metaforuydu bu. Ortopedist ne yapar? Bir kırık ya da bir yüksekten düşme vakasıyla karşılaştığında o kemik sağlam mı değil mi diye bir film çeker. Filmde de kırık hattı görürse tedavi uygular. Travmaya maruz kalan herkesin illa bir psikolojik yardım alması gerekmiyor. Travma sonrasında ortaya çıkacak durum patolojik bir durumsa, kişinin hayatını yaşamasını engelliyorsa gündelik hayatını buna müdahale etmek gerekir. O bakımdan travma yaşayan herkes potansiyel şey değildir. Hani olağan bir psikiyatrik hasta değildir. Ya da müdahale edilmesi gereken psikolojik sorunu olan bireyler değillerdir. Bunu ayırt etmek lazım.
Şey hocam şu travma kelimesi peki bir tık geriye dönsek travmayı nasıl
Buyurun.
tarif edeceğiz? Her şey travma mı? Yani ne başa gelen neyi travma olarak sayıyoruz?
Çok güzel. Psikiyatristler travma sonrası stres bozukluğuna sebep olan travmayı şeyle tarif etmişler. Kişinin vücut bütünlüğüne ve yaşamına ve de namusuna kasteden vücut bütünlüğünü, hayatını ya da namusunu ortadan kaldırmaya yönelik felaketlerin, hareketlerin hepsine travma demişler. Yani bizim bir şeye travma dememiz için bir ölüm tehlikesi ya da bir cinsel saldırı, namusuna karşı kişinin yapılmış bir saldırı olması gerekiyor. Travma bu. Buna maruz kalmak, bunun başına gelmesi, kişinin travmaya uğraması anlamına geliyor. Buna şahit olmak, birinin ölümüne şahit olmak ya da ölüme sebebiyet verecek bir duruma şahit olmak. Bu kaza olabilir, yangın olabilir,
Evet.
sel olabilir, deprem olabilir. Bunlara şahit olmak da kişinin travmaya maruz kalması anlamına geliyor. Bu açıdan hani bugünlerde canımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Çok ciddi yangınlar oldu Türkiye'de de dünyada da. Biz de ekip olarak yangınlarda zarar gören ve psikolojik desteğe ihtiyaç olan insanlara bir çağrıda bulunduk sosyal medya üzerinden. O bölgede yaşayan ve sıkıntısı olanlar varsa bağlamsalbilimler.org sitesinden de bize ulaşabilirler. Sosyal medyada takip ediyorlarsa ulaşmaya çalışıyoruz. Yine hani aslında çok aktif bir konu üzerinde konuşuyoruz. Şu anda
Evet.
orada ölümle burun buruna kalan
Evet.
insanlar oldu. Canlıların hayatının sona erişine şahitlik eden insanlar oldu.
Evet.
Bu felaket ya da felakete şahit olanlar kadar bir de felaket ortamına yardıma gidenlerde de travma sonrası stres bozukluğu görülebiliyor. Bunlar
Evet.
da bu hastalık için aday olan, potansiyeli olan insan grubuna giriyor. Yani travmaya maruz kalanlar, buna şahit olanlar ve de orada yardım amacıyla bulunan kişiler. Ya da sonradan oraya gelen, mesela deprem oldu ya da yangın oldu ama o diğer köyde oldu. Sen bu köyde, bu köyde hiçbir şey yok. Ama yardıma gittin o köye, destek olmaya. Oradaki dehşete ve felakete şahit olanlarda da travma sonrası stres bozukluğu görülebilir. Şu ayrım önemli, evet. Başta hani bu ayrımı çok önemsiyorum ben. Şu hüzünle depresyonu, kaygıyla panik bozukluğu, travmayla travma sonrası stres bozukluğu. Bunların bir fark şey birbirinin şey yapalım. Hani birbirinden ayıralım. Çünkü başımıza gelen her olumsuzluk illa müdahale edilmesi gereken bir psikolojik rahatsızlık değil. Travmada, hüzünde, anksiyetede, kaygıda hayatın olağan parçası içinde yer alıyor. Hani bunları söylemek tabii buradayken çok kolay ama başımıza geldiğinde biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ve bu hani yapılan çalışmalarda da hep şunun altı çiziliyor. Çünkü olağan bir parçası dedim ya, onu da desteklemek için söylüyorum. Hiç kimse travmadan bağışık değil. Travma sonrası stres bozukluğuna karşı hiç kimse güçlü değil. Hiç kimse donanımlı değil. Hepimizin başına gelebilecek bir ortamda ve dünyada yaşıyoruz. Dünyanın kuruluşundan beri anlatılan o kadim hikayelerden de anlaşılacağı üzere bu travma olağan bir olgu olarak karşımızda duruyor. Ama kimlerde bu daha etkisini gösteriyor ya da hani travma oldu ama travma sonrası stres bozukluğu daha çok kimlerde karşımıza çıkıyor? Yalnız yaşayanlarda. Yani bu bilimsel çalışmalardaki veriler bunlar. Boşanmışlarda, sosyal olarak geri çekilmiş insanlarda, sosyal desteği olmayan insanlarda bu daha çok görülüyor. Peki travma sonrası stres bozukluğu nasıl bir bozukluk? Bir kere kişinin ya travmaya uğraması ya da travmaya şahitlik etmesi gerekiyor. Birine biz travma sonrası stres bozukluğu tanısını koyabilmemiz için. Bunlar yine ölümle sonuçlanacak bir kaza. Bu kazalar ya da doğal afet olması lazım.
İnsan eliyle ya da doğal afet şeklinde
Evet,
olabilir.
ama hayatı tehdit edecek.
Tehdit
Bu
edecek.
ve ek olarak da bir cinsel saldırı da travma tanımına giriyor.
Evet.
Burada altı çizilen şey kişinin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olması. Yani hem yaşamsal bütünlüğü hem de anlam bütünlüğüne. Çünkü hani fizyolojik saldırı, ölüm tehdidi kişinin biyolojik olarak ortadan kalkmasına sebep olur. Cinsel saldırı da aslında kişinin inşa ettiği o anlam dünyasına yapılan bir saldırıdır. Ve kişiyi hani sanki psikolojik olarak öldüren bir meseledir tecavüz. Namusuna yapılan saldırı. O yüzden bu iki saldırı da kişinin bütünlüğüne ve kişiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir tehdit içerir. Travma demek bu. Buna doğrudan maruz kalanlar olacaktır. Şahit olanlar olacaktır. Şahit olanlar da yine aynı travma sonra stres bozukluğuna uğrayabilir. Bunun haberini almak ama Mesela birinci derecede yakınının ya da çok yakın arkadaşının ölüm tehlikesiyle ya da cinsel saldırıyla karşı karşıya kaldığının haberini almak da travmaya sebep oluyor. Ama bu haber almak televizyondan bunu seyretmek anlamına gelmiyor. Hani başkasının, benim dışımdaki birinin değil ama birinci derecede yakın ya da çok yakın arkadaşının başına böyle bir şey geldiğinde sende de travma sonrası stres bozukluğu gelişme potansiyeli var. Bu da ilginç, çok altta kalan bilgilerden biridir. Ve hani biraz önce
Orada
dediğim
bir
gibi, evet.
küçük bir ayrım yaptınız değil mi hocam? Yani televizyonda bir haber görmek ya da bir film izlemek ya da bir hikaye okumak değil aslında orada.
Evet. Bu öyle bir şey, hani onun haberini almak değil. Hani şey de travmatik bir şey. Hani günlük dildeki travmanın kullanım biçimiyle psikiyatrideki ya da psikolojideki o travmanın terminolojik anlamı birbirinden farklı. Mesela televizyonda bu
Farklı
görüntüleri
tabii.
seyretmek günlük dilde travmatik bir anlamına gelir. Ama çok şey olsa da, yıkıcı olsa da, çok
Huzursuz edici,
huzursuz
rahatsız
edici,
edici.
rahatsız edici olsa da televizyondan ya da radyodan, sosyal medyadan o tür görüntüleri seyretmek kişide travma sonrası stres bozukluğuna sebep olmaz. Ama yakınının başına gelen olabilir. Onun haberini almak bile sende travmaya sebep olabilir. Bu şeyde afet bölgelerine, kaza bölgelerine, yangın bölgelerine ilk gidenlerde de bu travma olur dedik. Ama mesela oralardan gelip mesela karşına daha güvenilir bir ortamda çıkan insanların sana travmadan bahsetmesi sende travmaya sebep olmaz. Bunun için söylüyorum, psikologlar ve psikiyatristler için söylüyorum aslında.
Evet.
Tabii bir yorgunluğa, bir etkilenmeye tabii ki sebep olur. Ama travmatik birini dinlemek, travma geçirmiş birini dinlemek kişide travmaya sebep olmaz. Bunun da altını çizmek lazım. Hani o bölgeye gidip hali hazırda canlı olarak travmanın etkilerini yaşayan insanlarda da, dışarıdan gelen bölgeye giden insanlarda da bu, ya da olayın geçtiği yerde ve olayın yıkıcılığıyla karşılaşan insanlarda da travma sonrası stres bozukluğu gelişebilir.
O rahatsızlığın gelişmesini, o süreci biraz tanımlasak. Mesela bir olay oluyor, sonra hemen kişi travma sonra stres bozukluğu mu yaşıyor? Nasıl geliştiriyor bu rahatsızlığı?
Çok ilginç. Bu olay sonrasında hemen başlayabilir. Biraz önce, biraz sonra sayacağımız, yani travma sonrası stres bozukluğunun bazı belirtileri var, klinik belirtileri. O belirtiler travma sonrası, hani travma sonrasında hemen sonra başlayabilir. Travmadan birkaç ay sonra başlayabilir. Birkaç yıl sonra başlayabilir. Hatta literatürde 30 yıl sonra travma sonrası stres bozukluğu belirtisi gösteren vakaların varlığı bildirilmiş. Yani yıkıcılıkla karşılaşmak ne zaman gerçekleşiyorsa travma sonrası stres bozukluğu da o zaman meydana geliyor. Buna benzer bir şekilde yas reaksiyonu vardır. Benim bir danışanımın bir ifadesi vardı. Annesi öleli 5 sene olmuştu. Ve yasını annesi öldükten işte 5 sene sonra yasını yaşamaya başlamış. Nasıl oldu diye merak ettiğimde, süreci anlamaya çalıştığımda şöyle demişti. Bir arkadaşımın annesi öldü. Arkadaşım annesinin vefatına öyle bir tepki verdi ki benim o dönem yaşadığım şeyler aklıma geldi. Ve ben annemin yasını tutmaya başladım. Yani birinin vefatına da şahit olmak kişide bazı meseleleri tekrar ortada ya çıkartıyor. Post travmatik stres bozukluğu da dediğim gibi böyle zamandan bağımsız bir şekilde ortaya çıkabilir. O bakımdan hani aradan 3 yıl geçmiş, aradan 1 yıl geçmiş. İşte sen bir deprem yaşamışsın ya da yangından sonra 2 yıl geçmiş, sen numara mı yapıyorsun diye kimseye bir şey söylemeye hakkımız yok. 5-10 yıl sonra
Eyvallah.
bile etkileri ortaya
Çıkabilir.
çıkabiliyor.
Çıkabilir. Peki hocam, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra bu konu üzerinden devam ederiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim tekrar merhabalar. kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş, kıymetli hocam psikiyatrist doçent doktor Hasan Turan Karatepe ile aradan önce travmayı konuşmaya başlamıştık. Posttravmatik stres bozukluğu ya da travma sonrası stres bozukluğu Türkçesiyle nedir, nasıl gelişir, ne zaman ortaya çıkar sorularına yanıt aramaya çalışıyorduk. Aradan hemen önce hocam, hani ortaya çıkışı hemen sonrasında olabilir, yıllar sonra da görülebilir demiştiniz zamansal açıdan. Buradan devam edelim hocam. Yani sonra belirtilerini belki biraz
evet, işte belirtilerine gelmişti
Evet, ne yaşıyor bu rahatsızlığa bu rahatsızlıktan muzdarip olan insanlar, neler yaşıyorlar, nasıl biz bu tanıyı koyuyoruz, tanı süreçleri nasıl oluyor?
Burada en beklediğimiz klinik görüntülerden bir tanesi girici semptomlar dediğimiz belirtiler. Bunlar kişinin istemediği halde o kazaya ilişkin düşüncelerin ya da kazaya ilişkin görüntülerin, kazaya ilişkin anıların tekrarlayıcı tarzda kişinin zihnine girmesi. Bunlar istemsizce oluyor. Kişi dirense de bunlar başına geliyor. Ve tekrar edici bir vasfı var. Hani gün içinde sabah geliyorsa öğlenleyin bir daha geliyor. Akşama doğru bir daha geliyor. Ya da herhangi bir iş yaparken birden karşısına çıkıyor. Ya da bu travmaya ait anıları, görüntüleri, imajları rüyasında sıklıkla tekraren görüyor. Buna girici semptomlar deniyor. Bir de bir ayrışma reaksiyonları denen belirtiler var. Disosiyatif reaksiyonlar. Disosiyatif tepkiler var. Kişi burada da bulunduğu ortamda bağını kopartıp sanki başka bir hal yaşıyormuş gibi bir psikolojik duruma düçar oluyor. Bu filmlere falan da çok konu olan bir meseledir. Ayrışma, disosiyasyon meselesi. Kişi bir anda orada ne yaşıyorsa, hani günlük hayatında neyle ilgiliyse, nereye doğru hareket ediyorsa birdenbire, amacı neyse gün içindeki hareketlerin, birdenbire o amaçtan, o hareketlerden sıyrılıp sanki başka bir hayatı, başka bir zamanı yaşar gibi bir psikolojik hale girer. Bu travmanın da en önemli göstergelerinden biridir. Bazen bu disosiyatif reaksiyonlar şey gibi de olur, hayattan kopma gibi de anlaşılır. Kişi birden durur, dalar, cevap vermez. Ya da böyle bayılır gibi kendinden geçer. Bir müddet sonra ancak kendine gelebilir. Bu hayattan kopmalar travmanın çok önemli göstergeleri. Neden çok önemli göstergeleri? Çünkü travma sırasında, hani travmayı anlatırken dedik ya, kişinin hem biyolojik bütünlüğüne hem de insanlık bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Şimdi bu saldırıyla karşı karşıya kalmak psikolojik olarak dayanılacak bir şey değildir. Yani insanın ölüme yaklaşması ya da varlığının ortadan kalkması, bu kişinin kaldırabileceği bir psikolojik durum değildir. Bu yüzden sanki organizma, hani bir kabuk örer gibi kendini o tehlikeden korumak için, disosiyatif bir mekanizma geliştiriyor. Yani seni donduruyor orada. Hani bazı hayvanlarda tehlike karşısında donarlar, ölü taklidi yaparlar ya. Travma sırasında sanki organizma şöyle diyor insana: dur, ben seni koruyacağım. Nasıl? Seni buradan alıp götüreceğim. Bu çok dayanılacak bir acı değil. O yüzden senin bütün algılarını kapatıyorum ben. Olayları algılamaya yönelik hangi meleken varsa ben onları durduruyorum deyip kişi o travma sırasında ayrı bir yere götürür. Bağlantıyı kopartır. Hayatla bu olan bağlantıyı kopartır. Çünkü çok acı verici bir deneyimdir o. Ve katlanılabilecek bir acı değildir.
Hani bir başa çıkma mekanizması olarak o zaman, değil mi? Bu onun o acıyla, evet, o anki durumla başa çıkabilmesi için böyle bir mekanizması var. Yani
evet. Bedenin, ama bu beynin bilinçli bir mekanizma değil. Organizmaya programlanmış bir mekanizma. Çünkü sen bunu bilinçli bir kararla o hale başlatamıyorsun. Zaten öyle bir şeyin de yok, yeteneğin de yok. Organizma kendini sınırlar kapatır, bütün algılarını kapatır ve böylelikle neye çabalar organizma? O acıyı biraz daha az hissetmeye. Ve bu o kapanma travma sırasında da çok koruyucudur bu açıda. Fakat kişi, organizma artık bu kapanmayı bir kere öğrendikten sonra sanki bir mekanizma bozulur. Travma sonrasında da günlük hayatı içinde belki travmayı hatırlatan durumlarla karşı karşıya kaldığında bu mekanizma kendiliğinden devreye giriyor ve kişiyi bulunduğu ortamdan alıp götürüyor.
Sanki yeniden bir tehlike varmışçasına, değil mi?
Evet.
Tekrar öyle bir tehlike gelmiş ve korumamız lazım kendimizi diyerek böyle stres durumlarında da yeniden o hale bürünebiliyor,
evet,
kişi.
Evet.
Sorun da biraz burada başlıyor değil mi? Ondan sonra.
Hani şey gibi, sanki eve bir hırsız giriyor da evde bir alarm var hırsıza karşı. Bir kere o alarm bozulmuş. Artık her türlü çıtırdı da o alarm çalmaya başlıyor gibi düşünebiliriz. Artık biz bazen hani travmayı hatırlatan şeylerin farkında bile olmayabiliriz. Mesela işte diyelim bir trafik kazası geçirdik. O kaza sırasında da diyelim yeşil bir tişört var üzerimizde. Şimdi yani organizma o kadar ilginçtir ki zihin. Yani pazarda maydanozu görüp diyelim o yeşillik benzer bir tondaysa organizma o süreci başlatabilir. Senin farkında bile olmayabilirsin. O yüzden bu şeyler
ya, pazar yerinin ortasında bir sinir krizi,
evet,
ya da işte bir böyle bir kötü hissediş, böyle bir bayılacak gibi olma, değil mi?
Evet, artık
görülebilir sanki oradaymışçasına.
Evet. Artık ne kadarı devreye giriyorsa o şey sürecin bayılmaktan kötü hisse kadar değişen bir aralıkta. Buna işte ayrışma reaksiyonları deniyor. Hayattan kopma. Başka bir hayata geçin. Bu bazen hayattan kopma şeklinde olur. Bazen de sanki başka bir hayatı yaşama gibi olur. Dissociative fugue denen bir mesele vardır. Kişi alır seyahate gider. Alır başını gider birden. Nereye gittiğinin sorduğunuzda bir amacı yoktur. Ama sanki amaçlı bir yere gider gibi tuhaf seyahatlere çıkabilir. Bunlar çok ender tabii. Yani çok ender olan şeylerden bahsediyorum. Ama genel olarak ne olur? Hayattan kopma. Bulunduğu ortamdan ayrılma. Bunlara girici reaksiyonlar deniyor. Bu da travma sonrası stres bozukluğunun en beklediğimiz, en belirgin semptom kümesinden biri. Diğeri kaçınma. Hani kişi bir kere artık bu travmatik anıları, düşünceleri, hisleri yaşamaya başlayınca bunların olası yaşanabileceği ortamlardan uzak durmaya başlıyor. Ya da bu düşüncelere karşı, bu düşünceleri fark ettiğinde onlardan kendini uzaklaştırmak için bir şeyler yapıyor. Zihnini dağıtmaya çalışıyor. Düşünce mi aklına geldi, televizyon açıyor. Hani o travmayla ilgili bir şey oldu, gidiyor komşusunun yanına gidiyor falan. Niye? O düşünceyle kalmamak için. Ya da düşünceyi hatırlatacak ortamlardan da uzaklaşabilir. Mesela bugün bir danışanla konuşmuştum. Bir tren kazası geçirmiş bir danışanım. İşte artık diyor insanlarla karşılaşmak istemiyordum. Sürekli kazayı soruyorlar bana. Ne yaptın, ne ettin? Sen de işte çok kötü oldu. Keşke bu olmasaydı. Bunları diyen insanlardan da uzaklaşmaya başlıyor. O yüzden burada da hani toplumsal olarak ne yapılacak konusunda gelirsek orada da bir sınır var. Hani kazaya destek olmak, yaratmakla kişiyi hayata döndürmek arasında bir sınırı iyi korumamız lazım. Geçmiş olsun demek çok kıymetli. Geçen hani programlarda da bu bahsetmiştim. Ben bir küçük bir trafik kazası geçirdiğimde orada adamın biri durdu, geçmiş olsun dedi. O bir yani yapılacak en güzel müdahale. Ama bunun hani bir sınırı var. Sürekli travmayı hatırlatacak şekilde bunun konuşulmasına izin vermek kişiyi istemediği o yıkıcı şeyle sürekli karşı karşıya getirmek anlamına da geliyor. Bu kaçınmada travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin içinde önemli bir aşama. Önemli bir belirti.
Bu kaçınmalarda şey de vardı değil mi hocam? O mesela travmayı hatırlatacak mekan gibi durumlar, mekanlar,
evet,
kişiler.
Evet. Objeler belki.
Eğer ben o sokakta o sokakta saldırıya uğradıysam o sokaktan geçememek.
Tabii,
ya da bıyıklı biri tarafından saldırıya uğradıysam bıyıklı biri gördüğümde kaçınmak ya da korkmak gibi hatırlatıcılardan,
evet,
da kaçınmaya çalışırız.
Evet, biraz önceki örnekte hani bazı hatırlatıcıları fark etmeyiz ama bazılarını çok net olarak fark ederiz. O fark ettiğimiz hatırlatıcılardan da kaçınmaya, uzak durmaya yönelik bir hareket etmesi danışanın artmışsa buna kaçınma belirtileri diyoruz. Burası çok önemli bir aşama. Niye kişiyi hayattan uzaklaştıran en önemli tutumlardan biri bu kaçınma. Kaçınmanın önüne geçmezsek hastalık daha da derinleşiyor, tedavisi de biraz daha güçleşiyor. Bu açıdan hayata tekrar dönmeye yönelik her hareket çok kıymetli. Hem posttraumatik stres bozukluğunda hem de diğer psikiyatrik meselelerde. Kişinin yaşamak istediği, önemsediği işlere tekrar dönmeye başlamasını sağlamak yapılacak en kıymetli işlerden biri. Ama tabii bunun bir sınırı var. Bunun bir üslubu var, süresi var. Bunu iyi oturtmak lazım. Ve bu tabii onunla hemhal olmak lazım. Onun gözünden bakarak, onunla birlikte beraber adım atarak bunu yapmak lazım. Diğer belirti kümesinden biri de travmayla ilişkili ortaya çıkan düşünceler ve duygu durum halleri. Biliş dediğimiz durumlar. Burada ne var bilişte? Mesela kişide ilginç bir şekilde unutkanlık başlayabilir. Travma anına ilişkin bazı çok önemli anları sistem ya da organizma, zihin silebilir. Kişi gerçekten hatırlamakta zorlanır. Bu da çok sık gördüğümüz belirtilerden biridir. Kişi olay öncesine kadar meseleyi çok ayrıntılarıyla anlatır ama olay kısmı tamamen boştur. Mesela bu da önemli bir belirti. Başka hangi belirtiler oluyor bilişsel duygusal olarak? Kişi ilginç bir şekilde utanç yaşamaya başlıyor. Yani başa gelen bu felaketin kendisiyle ilgili, önlem alması ile ilgili bir bağlantı kuruyor ve çok kuvvetli bir utanç içinde oluyor. Bu en çok tabii şeyde, mesela cinsel saldırılara maruz kalanlarda gördüğümüz bir mesele. Bu utanç o kadar başa bela da bir belirti ki kişi şöyle bir şey halde oluyor. Acaba ben ona hani böyle bir hani cinsel saldırıya maruz kalmış biri. Acaba ben onu teşvik ettim mi? Acaba ben bir sinyal gönderdim mi gibi bu mantıklı olmayan bir düşünceye kişi maruz kalıyor. Bunun dillendirilmesi de etraftan sanki gerçekten böyle bir ihtimal varmış gibi de algılanmasına ve kişinin acısının da daha derinleşmesine de sebep oluyor. Çok ilginç bir mesele.
Evet, belirtilerden biri de aşırı suçluluk
Evet,
duyguları.
aşırı suçluluk. Yani aşırı suçluluk duyan bir cinsel saldırıda biz şunu düşünmeyelim. Yani burada bir cinsel saldırı yok. Karşılıklı rıza ile yapılmış bir eylem var gibi bir şey düşünmeyelim lütfen. Suçluluk mesela depremde de yangında da diyelim böyle bu tür afetlerde de kişi tuhaf bir suçluluk halinde. Yani keşke şöyle yapsaydım ben. Bunu aslında şöyle yaparak engelleyebilirdim gibi bir düşünce haline giriyor. Burası çok
Hani
kıymetli.
hocam belirtilerden bu ayrışma belirtilerini sayarken demiştiniz ya, mesela mekanizma o sırada o olay yaşanırken o kişiyi alıyor ve başka bir dünyaya sanki götürüyor. Sanki o sırada o yaşanmıyormuş gibi hissettirmek için dona kalma ve disosiye olma. Şimdi bunu yaşamak da mesela kişideki suçluluk duygularını değil mi? Bazen
Çok güzel.
başlatabiliyor. O halini sanki elimde bir şey
Evet.
vardı ve yapamadım. Niye elim
Evet.
kolum bağlı gibi
Evet.
oldu? Sanki kendi
Çok güzel.
sorumluluğuymuş gibi, bunu kendisi seçmiş
Harika.
gibi.
Yani sen de muhtemelen bu tür danışanlarla karşı karşıya kaldığın için çok iyi biliyorsun mekanizmayı. Kesinlikle böyle. Bu da suçluluğunu daha çok arttırıyor. Aslında hani bir şey elimdekiyle vursaydım, bir şey yapsaydım, engel olsaydım. Ama orada dediğin gibi o disosiyatif mekanizma devreye girmiş, zaten seni devreden çıkarmış. Çok yapabilecek bir halde değilsin. Çok ince haller bunlar gerçekten. Çok ince dokunuşlar. Eline sağlık. Böyle de bir abartılı bir suçluluk düşüncesine düçar oluyor bu tür kişiler. Bu da belirtilerden bir tanesi. Mantıklı olarak hak veremeyeceğin kadar tuhaf bir suçluluk hissediyor. Ve çok önemli bir benlik algısında kırılma meydana geliyor. Eski ben, şimdiki ben. Travma öncesindeki ben, travma sonrasındaki ben. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hem artık ben eski ben olmayacağım. Bu ben eski benin içinde kişinin hayatında önem verdiği eylemleri var, hayata bakışı var, işte hobileri var, dini tutumu var, ideolojisi var. Sanki bunlardan sıyrılmış gibi bir benlik algısına kapılıyor kişi. Bu ister cinsel travma olsun ya da diğer travmalar olsun. Bu benlik algısını onarmak terapistin en primer görevi burada. Ya da bu benlik algısını güçlendirecek, onun bütüncül bir benlik algısını yaratmak yakınlarının, toplumun, bizim görevimiz. Bu başa geldi ama sen buradasın demek. Sen kendi hayata bakışınla, ideolojinle, dini tutumunla, işte entelektüel zevklerinle sen hala buradasın. Ama başına gelen bir şey vardı, senin dışında gelişen. Bu tutumu güçlendirmek, bu benlik algısını kuvvetlendirmek için çok önemli. En çok mesela terapide bu benlik algısını güçlendirmek için uğraşıyoruz. Güçlendirmek değil de bütünleştirmek için ya da eski haliyle, hani eski haliyle birlikte kendini anlayabilmesiyle ve öyle hareket etmesinin yolunu açmaya çalışıyoruz. Bu da bilişsel ve duygusal belirtilerinden biri. Başka ne görüyoruz? Daha çok günlük hayatta karşımıza çıkan irkilme, tetikte olma hali. Sanki bir yerden kötü bir şey olacak. Sürekli bu kişiler alarm halinde olur ve hemen çok beklenmedik tepkiler verirler. Bu da yine travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerinden biri. Kabaca bunları gördüğümüzde bir de bu disosiyasyonun iki tane farklı alt türü var. Kendini dış dünyadan soyutlama ya da dış dünyayı sanki yabancı bir yere gelmiş gibi yaşama hali. Bu da yine ayrışmanın ya da travmanın kişiye bıraktığı etkilerden biri. Kişi kendini tanımlayamaz. Kendini bir bütün olarak hissedemez. Aynaya baktığında acaba bu kim diye kendine bir soru sorabilir. Tabii bu illa travmaya gerek yok. Zaman zaman doğal olarak da karşımıza çıkabilir.
Evet. Ama böyle o travma böyle bir darbe gibi ya hocam. Hani ortopedi örneği vermiştiniz. Evet. Yani kemik kırılıyor ya, benlik dağılıyor. Evet, evet. Yani şimdi o bütünlüğü sadece beden bütünlüğüne değil, zihin bütünlüğüne bir saldırı gibi, paramparça olması gibi. Bellek, kimlik, benlik. Zaten onları tekrar dediğiniz gibi bir araya getirme, değil mi? Bütünleştirme, yeniden istediğimiz evet. Şey.
Orada bir dağılma var. O dağılmayı da zaman zaman kişi kendini tanıyamama, kendini anlamlandıramama, sanki ortamdan uzaklaşmış biriymiş gibi hissetme belirtilerine sebep oluyor. Bu belirtilerin varlığı bize travma sonrası stres bozukluğu tanısını koyduruyor.
Eyvallah hocam. Şimdi bu tanıyla ilgili konuştuk. Belki travmaya bağlı diğer bozukluklar ya da durumları da belki biraz konuşuruz. Bu kadar ağır olmayan fakat yine de insanın işlevselliğini, yaşam kalitesini etkileyebilecek rahatsızlıklara da biraz değiniriz. Önümüzdeki programlarda ve tabii ki tedavi kısmı nasıl yardımcı olunur, onun alternatiflerimiz, seçeneklerimiz evet. Neler? Bizi dinleyen belki kıymetli dinleyicilerimizin arasında bu durumu yaşayan insanlar olabilir ya da yakınları olabilir. Nasıl yönlendirebilirler, nasıl destek olabilirler? Bu konulara girmek istiyoruz inşallah önümüzdeki programlarda. İnşallah. Bugünlük bizden bu kadar. Kıymetli dinleyenlerimiz inşallah önümüzdeki programlarda kaldığımız yerden devam etmeyi, sizlerle buluşmaya çalışacağız. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Diyoruz.